bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Gulyabani, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Özgür Yayınları, 13. basım, Ocak 1999. Günümüz diline uyarlayan Kemal Bek. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir, okuyan Narin Alemdar. Gulyabani yazarın cin, peri ve gulyabani gibi boş inançların nasıl kötüye kullanılarak saf ve namuslu insanların kandırıldığını vurgulayan, boş inançları mahkum ederek bilimsel düşünceyi savunan romanıdır. Romanı genç kuşakların da beğenerek okuyacağına inanıyoruz. Yayın evimiz Hüseyin Rahmi'nin tüm yapıtlarını özenli bir basımda yeniden yayımlamakla bu değerli yazarımıza ve yeni kuşaklara karşı görevini yapmanın onurunu duymaktadır. Yazarın tüm yapıtlarının bu yeni basımında Atlas Yayın Evi'nin her biri değerli birer yazar ve araştırmacı olan edebiyatçılar tarafından yalınlaştırılmış basımları temel alınmış, ancak çok eskimiş bazı sözcükler değiştirilmiştir. Ayrıca önceki basımlarda yer almayan ve bu nedenle metnin anlaşılmasını güçleştiren eski kültürümüzle, toplumsal yaşamla, inançlarla ve bunlarla ilgili sözcükler ve terimler dipnotlarıyla açıklanmış, her kitabın başına Hüseyin Rahmi'nin edebiyatı kişiliğini irdeleyen bir inceleme eklenmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Romanımızda doğalcılığın ve gerçekçiliğin en önemli kavşaklarından biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, sanat yaşamı boyunca hep aklın ve mantığın yanında olmuş, romanlarıyla, öyküleriyle, yazılarıyla toplumun çağdaşlaşması yolunda yobazlığa, gericiliğe, bağnazlığa, sömürücülüğe karşı savaşmıştır. Onu böylesine verimli, çok okunan bir yazar yapan da bu özelliği olmuştur. Hüseyin Rahmi, Türk toplumunun büyük bir dönüşüm sürecine girdiği bir dönemde, yani doğru zamanda ortaya çıkmış bir düşünür yazardır. Yaşamı. 17 Ağustos 1864'te İstanbul'un Ayaspaşa semtinde doğan Hüseyin Rahmi Gürpınar, hünkâr yaverlerinden Mehmet Sait Paşa'nın oğludur. Ancak babasının pek etkisi altında kaldığı söylenemez, çünkü Mehmet Sait Paşa görevli olarak zamanının çoğunu İstanbul dışında geçiren bir kimsedir. Annesi de küçük Hüseyin Rahmi daha 4,5 yaşındayken ölünce yapayalnız kalır. Bu nedenle çocukluğu teyzesinin Aksaray'daki konağında geçer. Tipik bir Osmanlı konutu olan konakta kadınlar arasında yaşamı, romanlarında işlediği olaylar ve özellikle kadın tipleri konusunda büyük bir gözlem birikimi sağlamasında en önemli etken olacaktır. Belki de anne imgesi ve bu imgeden çok çabuk ayrılması romanlarındaki ve öykülerindeki yaşlı kadın tiplerinin de ana çizgilerini oluşturmuştur. Bir anısında annesini şöyle anlatır. Annem okuryazar bir kadındı. Beni 4,5 yaşında teyzemin eğitici kucağına bırakarak pek gençken 22 yaşında öldü. Söz annemden açılınca kendimi tutamam, ağlamadan duramam. Çünkü kendisine pek düşkündüm. Kucağından hiç inmezdim. Yalınlaştırılmıştır. Yeni Türk Dergisi sayı 25, 1934. Buna karşın Hüseyin Rahmi ilk öğreniminden sonra önce Beyazıt'taki Mahmudiye Rüştiyesi'nde okumaya başlar ama diploma almadan Mahreci Aklam adı verilen bir tür meslek okuluna geçer. Bu okul devlet memuru yetiştiren bir okuldur. 1878'de mülki idadesine yazılır ancak ikinci sınıftayken hastalandığı için ayrılmak zorunda kalır. Ağzından kan gelmiştir. Bu durum genç Hüseyin Rahmi'yi ürkütür. Annesinin de veremden ölmüş olması yazarın bir bakıma mikrop korkusunun da nedenini oluşturur. Yakınlarının belirttiğine göre oldukça kuruntulu bir kişiliği vardır ve işi başkalarıyla ilişkiden kaçmaya kadar götürür. 1880'de Adliye Nezareti Umur-u Cezaiye kaleminde Ceza İşleri Bürosu memur olarak çalışmaya başlar. Daha sonra 2. Asliye Mahkemesi namzet üyeliğinde bulunur. 1908 meşrutiyetinden sonra resmi görevinden ayrılır ve yapıtlarını yayımlamaya başlar. 1912'de Heybeliada'da yaptırdığı köşke taşınır ve ömrünün 30 yılını bu köşkte geçirir. 1914'te Darül Bedai kurulduğu zaman oluşturulan edebi kurul üyeliğine atanır. İktam gazetesinde tiyatro yazıları da yayımlar. 1936'da Kütahya milletvekili seçilmesiyle başlayan siyasi yaşamı 2 dönem sonra 1943'te sona erer. Hüseyin Rahmi 8 Mart 1944'te yaşama gözlerini yumar ve Heybeliada'daki Abbas Ağa mezarlığına gömülür. Köşkü ölümünden sonra müze haline getirilmiştir. Yazarlığa başlaması. Hüseyin Rahmi'nin annesi de babası da okumuş insanlardı. Babasının divan şiiri yolunda şiirler yazdığı da bilinmektedir. Kendisinin yeteneği de küçük yaşta ortaya çıkmıştır. 1887'de yayımlanan ilk yazısı İstanbul'da bir fren kadını taşır. Bu öykü hayli de beğeni toplar. Bu yıllar Tanzimat ikinci kuşak yazar ve şairlerinin edebiyat dünyasının egemen olduğu, Servet Efiyon'un kuşağının ise yazı alanına çıkmaya hazırlandığı yıllardır. Şiirde coşumculuk, romantizm kendisini duyururken, roman ve öyküde Sami Paşazade'nin Sergüzeşt romanı ile Küçük Şeyler adlı öykü kitabı, Nabizade Nazım'ın Zehra romanı ile Karabibik adlı ilk doğalcı, naturalist uzun öyküsü, Recaizade İkrem'in Araba Sevdası romanı edebiyatımıza büyük açılımlar getirmiş, dilde, anlatımda, anlatı estetiğinde büyük bir gelişme sağlanmıştır. Bunların yanı sıra ama bambaşka bir yolda yazan, dönemin basın ve yazın alanındaki devi Ahmet Mithat Efendi'nin her türden yazdığı romanları, okuru hem anlatı türünü okumaya alıştırmış hem de romanlarıyla geçinebilmesi genç yazarları yüreklendirmiştir. Hüseyin Rahmi'nin ilk romanı da 1887'de Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman Hakikat gazetesinde tefrika edilmeye başlar. Kendisi romanını Ahmet Mithat Efendi'ye göndermiş, ertesi gün romanın gazetede yayımlanacağını, kendisinin matbaaya çağrıldığını okuyunca gözlerine inanamamıştır. Hazretin huzuruna büyük bir helecanla çıktım. Gür kaşlı, kara sakallı, iri yarı heybetli bir zat. Beni görünce ilk sorusu şu oldu. Kimsin sen çocuğum? Şık yazarı Hüseyin Rahmi. Korktuğuma uğradım. Efendinin yüzünde derhal bir güvensizlik gülümsemesi belirdi. Bana pek alaycı gelen bir sesle, oğlum senin ağzın daha süt kokuyor. Bu roman usta işi. Senin ne kalemin, ne yazı gücün, ne deneyimin, ne de görgün henüz bunu yazmaya yeterli değil. Bu gerçek görünüyor. Sen böyle bir şey tasvirini özenebilirsin ama tek başına başaramazsın. Sana bir yardım eden var. Baban mıdır, abin midir, arkadaşın mıdır? O kimdir söyle. Koca Ahmet Mithat Efendi'nin bu suçlaması karşısında küçüldüm, büzüldüm, hiçbir söz bulamadım. Sonunda gözlerimden dökülen iki damla hüzünlü bir yanıt yerine geçti. Bu saf, masumca ağlayışım efendiye dokundu hemen. Ağlama, ağlama, inandım dedi. Şık'ın ön sözünden ikinci basım, İbrahim Hilmi Kütüphanesi 1920. Böylece Hüseyin Rahmi yazın dünyasına hem de onu daha sonra kızını vermeyi düşünecek kadar beğenen ve seven Ahmet Mithat Efendi'nin desteğiyle girmiş olur. Ahmet Mithat Efendi'nin kendisine kızını verme teklifini nazikçe reddeder ve ömür boyunca evlenmez. Romancılığı. Hüseyin Rahmi daha ilk yapıtıyla, yani Şık romanıyla büyük bir ün kazanır. Buna kendisi de şaşırmıştır. Nedenini Ahmet Mithat Efendi'ye sorduğunda şu yanıt alır. Oğlum, senin kafandan daha çok şeyler doğacak gibi görünüyor. Eserinin en büyük erdemi okuyanları kahkahalarla güldürmesidir. Gerçekten Hüseyin Rahmi üstadı Ahmet Mithat Efendi gibi hem okurlarını bilinçlendirmeye, çağdaşlaştırmaya, boş inanlardan, çağ dışılıklardan kurtarmaya çalışır hem de bunu yaparken eğlendirmeye, okura hoşça vakit geçirtmeye çalışır. Bu arada ileride değinileceği gibi belki biraz aşırıya kaçar, öğreticiliğin dozunu biraz kaçırır. Ama onun inancına göre roman estetiği ister zedelensin ister zedelenmesin, bunun o dönemde, o koşullarda yaşamsal bir gereği vardır. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında ilk kez yapmacıksız bir yerlilik vardır. İstanbul'un bütün semtleriyle, mahallenin delisinden konak hanımefendisine, sokak çocuklarından kayınpederinin evine yan gelen iç güveyine kadar kimi ve neyi konu olarak alıyorsa onu yerli renkleriyle betimlemesini bilir. İffet romanının yayımlandığı sırada 1897, romanın konusunun bir Fransız yapıtından aşırıldığını ileri sürenlere şair Andelib'in verdiği yanıt ilginçtir. İnsaf ediniz yahu, Fransa'da Edirne Kapı Mezarlığı, Yenibahçe Çayırı, kale tipi mahallelerimizin hayatı var mıdır? Hüseyin Rahmi bu halkı dil şiveleriyle bütün adetleri, feci ve gülünç ahlakları, sefaletleriyle yaşatmıştır. Mezarlıklarda gördüğümüz şiir de büsbütün yerlidir, hiç Fransız şiirselliğini andırmaz. İffet ipliği, yünü, boyası yerli olan eski Türk halıları kadar Türk'tür. Hüseyin Rahmi sanatı halkı yükseltmek için bir araç olarak görür. Bu nedenle bütün yazarlık yaşamı boyunca üzerine gitmediği, eleştirip alay etmediği hiçbir toplumsal kurum yoktur. İkiyüzlü aile ahlakını, daha doğrusu ahlaksızlığını, dini kötüye kullanıp dünyalıklarını doğrultan yobazları, karısını ya da kocasını aldatan eşleri, her türlü rezaleti Avrupalılaşmanın bir gereği olarak gören kadınları, tüyü bitmedik yetimin hakkını gasp eden ticaret erbabını yergilerinin hedefi olarak işlerken, amacı yalnızca okuru biraz olsun düşündürmek ve eğlendirmektir. Kendisini üslupsuzlukla suçlayan yazar ve eleştirmen Şahabettin Süleyman'a şöyle yanıt verir. Karşımızda yükselmek özlemiyle ellerini bize uzatmış milyonlarca halk var. Bir milletin genel kültürü birkaç estetik hocasının araştırmalarının sonuçlarıyla ölçülemez. Halk için edebiyat olmazmış, ne saçmalık. Halk bilgisizlik içinde boğulsun, koca bir millet yok olmaya mahkum olsun, biz karşıdan seyrine bakalım öyle mi? Siz edebiyatı kendi aranızda geçerli bir kalp paraya, yalnız seçkinlere özgü bir şifreye çevirmek istiyorsunuz. Cadı çarpıyor oradan. Konuları. Refik Ahmet Sevengil, Hüseyin Rahmi Gürpınar adlı yapıtında halk için yazan yazar, konularını ve tiplerini halkın yaşayışından, duygusundan, düşüncesinden, konuşuşundan aldı. Üstadın romanlarını okurken bu kitaplardaki kahramanları bir bir tanır gibi olurum. Onlar yazarın düşlem gücünün, muhayyilesinin, yarattığı tiplerdir ama bu hayal aleminin yaratıkları sokakta dolaşan, vapura, tramvaya, trene binen, sizinle konuşan, benim yanımda oturan gerçek insanlardan hiç de başka türlü değillerdir demektedir. 1944 sayfa 58. Gerçekten Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yapıtlarında coşumculuğun, düşlemlerin, büyük aşkların, kara sevdaların, yaşamın düşsü yanlarının yeri yoktur. Kendi deyişiyle o, okurlarını yüksek bir felsefeye doğru yükseltme amacından başka bir amaçla yazmaz. Bunun içinde konularını seçerken bunların yaşamın içinden sayfalar olmasına özen gösterir. İstanbul'un kenar semtlerinde, mezarlıklarında, çingene mahallelerinde, konaklarında, şirketi hayriye vapurlarında, gazinolarında, yazdıklarında, gezi yerlerinde ve benzeri dolaşır okurlarını dolaştırır. Berna Mora'nın deyişiyle halk cahil kaldıkça hiçbir şeyin düzelmeyeceğini inandığından halkın geleneklere, göreneklere ve dine dayalı zihniyeti yerine batının akla, bilime dayalı pozitivist zihniyetini yerleştirmek istemiştir. Onun için romanlarında hep eski kafa, yeni kafa dediği iki zihniyetin çarpıştığına tanık oluruz. Selim İleri ile yaptığı konuşmadan. Bu amacını gerçekleştirmek için İstanbul bir laboratuvardır sanki. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları ve romanlarında Şahıslar Kadrosu adlı yapıtında Önder Göçgün, Hüseyin Rahmi'nin işlediği konuları şöyle sınıflandırmaktadır. 1. Batılılaşmayı yanlış anlayan, davranışları Türk toplumunun gelenekleriyle tezat teşkil ettiği için gülünç durumlara düşen, alafranga, züppe ve dejenere tiplere yer veren eserler, Şık, Mürebbiye, Metres, Şıp Sevdi, Tutuşmuş Gönüller, Gönül Bir Değirmendir, Sevda Öğütür, Dirilen İskelet, Kaderin Cilvesi, Can Pazarı. 2. Toplumun gerisini itilmiş yokluklar içinde kıvranan, genellikle her türlü himayeden mahrum, zavallı, aciz kimseleri ve onların problemlerini, düştükleri kötü durumları ele alan eserler. İffet, Nimet Şinas, Hakk'a Sığındık, Billur Kalp. 3. Batıl şeylere inanan ve bir takım fantastik unsurların etkisinde kalan tipleri konu edinen eserler, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Efsuncu Baba, Muhabbet Tılsımı, Mezarından Kalkan Şehit, Şeytan İşi. 4. Karı koca geçimsizliklerini ve bunların zeminini hazırlayan çeşitli faktörleri işleyen eserler. Mutallaka, Tebessüm-i Elem. 5. Kadının veya erkeğin isteğine aykırı olarak yapılan evlilikleri ve bunların olumsuz neticelerini konu alan eserler. Muadele-i Sevda, Tesadüf, Sevda Peşinde, Son Arzu. 6. Yaşlı erkeklerle evlendirilen genç kızların fizyolojik ve ruhsal çırpınmalarını, ev içindeki veya dışındaki kendi yaşıtları delikanlılarla gayrimeşru münasebetlerini, türlü maceralarını ve neticede tam anlamıyla ahlaki düşüşlerini sergileyen eserler. Toraman, Cehennemlik, Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı, Namuslu Kokotlar. 7. Toplumu temelinden sarsan, sosyal meselelerin en mühimlerinden birini teşkil eden fuhuşu son derece realist ölçüler içerisinde gözler önüne seren eserler. Hayattan Sayfalar, Kokotlar Mektebi. 8. Felsefeyi hareket noktası kabul ederek dünya ve ahiretle ilgili çeşitli hadiselerle uğraşan filozof tavırlı kimseleri, onların fikri ve ruhsal yapılarını, anlayışlarını, davranış özelliklerini, eğilimlerini ve ideallerini ele alan eserler. Deli Filozof, İnsanlar Önce Maymun Muydu? 9. Ruhsal bakımdan hasta tipleri ve onların toplum içerisindeki son derece olumsuz, zararlı hareketlerini bir psikolog titizliğiyle tahlil ve tenkit eden eserler. Ben Deli Miyim, Utafmaz Adam. 10. İlerlemiş yaşlarına rağmen hala olgunlaşmamış ve kendilerini sadece cinsel içgüdülerine teslim etmiş tipleri yer yer hicvederek ele alan eserler. Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu? 11. Tehditle para sızdırmak amacıyla kaçırılan insanları ve onlara türlü eziyetler çektiren eşkıyayı konu alan eserler. Eşkıya ininde. 12. Baştan sona polisiye bir nitelik taşıyan gerilimi yüksek eserler. Kesik Baş. 13. Ruhçuluk ve bu nedenle ruhçuluğa inanan kimselerin geçirdikleri sarsıntıları konu alan eserler. Ölüler Yaşıyor mu? 14. Çeşitli psikolojik zikzaklar çizerek çareyi canlarına kıymakta bulan ve neticede intihar manyasına tutulan zavallıları ve onların bu hallerini tasvire yönelik eserler. Ölüm Bir Kurtuluş Mudur? 1993 sayfa 603-604. Bu sınıflandırmadan da anlaşılacağı gibi Hüseyin Rahmi genel olarak toplumun ve insanların her türlü olumsuzluklarını, suça yönelmelerini, toplumsal ve dinsel yolsuzluklarını, cinsel kudurganlıklarını, saflıklarını, doğalcılara özgü bir gözlemci gerçekçilikle işlemiştir. Romanlarında işlediği tipler. Yine Önder Göçgün'ün kapsamlı sınıflandırmasına göre Hüseyin Rahmi'nin romanlarında işlediği tipler, toplumun her kesiminden, her yaştan, her ruhsal durumda olan tiplerdir. Yoksullar, dilenciler, evlatlıklar, öksüz ve yetimler, gayrimeşru çocuklar, iffetsizler, mülkiyeliler, hukukçular, askerler, doktorlar, eczacılar, öğretmenler, din adamları, mürebbiyeler, bürokratlar, küçük memurlar, polisler, yazarlar, politikacılar, şairler, musiki şinaslar, ressamlar, tiyatrocular, sporcular, harp zenginleri, vurguncular, miras yediler, iç güveyi olanlar, dullar, dolandırıcılar, fahişeler, metresler, muhabbet tellalları, beslemeler, dadılar, kalfalar, aydınlar, yarı aydınlar, cahiller, alafranga, dejenere züppe tipler, tutucular, yobazlar, milliyetçiler, devrimciler, yenilikçiler, pozitivistler, enternasyonalistler, namussuzlar, kalenderler, kaderciler, filozof geçinenler, Fransızlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Ruslar, hovardalar, şıp sevdiler, İstanbul hanımefendileri, İstanbul beyefendileri, fedakarlar, dedikoducular, fettanlar ve benzeri. Bütün bu tipler arasında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın özel bir beceriyle canlandırdığı tipler kadınlar, özellikle yaşlı kadınlardır. Birçok eleştirmen bu konuda onun küçük yaşta teyzesinin konağında tanıdığı kadınları gözlemlediğini söyler. Roman tekniği. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında teknik bir yetkinlik olmadığı genel kabul gören bir yargıdır. Roman estetiği tekniğinin yenileştiği, çağdaşlaştığı bir dönemde Servet-i Fünuncularla aynı zaman diliminde yaşadığı düşünülürse bir Halit Ziya Uşaklıgil'in bir Mehmet Rauf'un romanlarında ulaştıkları düzeyle karşılaştırıldığında Hüseyin Rahmi'nin romanlarının ve öykülerinin gerçekten teknik kusurlar taşıdığı söylenmelidir. Örneğin doğalcıları ve gerçekçileri örnek almasına karşın romanın akışını sık sık keserek kendi düşüncelerini söylemesi hem roman tekniği açısından kusur sayılır hem de gerçekçi ve doğalcı akımın anlatılan olaylara romancının karışmaması, yorum yapmaması, yalnızca olayı betimlemesi anlayışına aykırıdır. Romandan bir ders, bir sonuç çıkarılacaksa bunu okurun anlayışına ve yorumuna bırakmak gerçekçiliğin ve doğalcılığın genel kuralıdır. Mürebbiye romanında Hüseyin Rahmi, Fransız mürebbiye Angeline'in geçmişine değinirken onun düşkün bir kadın olduğunu belirtir ve dönemin Paris'inin betimlemesini yaparken ahlak düşüklüğünün yol açtığı felaketler üzerinde uzun uzun durur. Sözü doğalcılara getirerek doğalcılığın nasıl bir sanat akımı olduğu, hangi özellikleri bulunduğu konusunda bilgi verir. Gulyabani'nin sonunda da Gulyabani'nin gizi çözüldükten sonra aslında bunun boş inançtan başka bir şey olmadığını, bu boş inançlardan dolayı açık gözlerin insanları dolandırdığını anlatır. Hüseyin Rahmi'nin teknik özelliklerinden biri de roman kurgusunu estetik bir biçimde düzenlemeyişi dolayısıyla konunun gelişimini yalnızca olayların akışına bırakmasıdır. Bu nedenle de ortaya çıkan zorlukları, düğüm noktalarını kimi zaman mantığa uygun gelmeyen yollarla çözmek zorunda kalmakta, o zaman da yetkin olmaktan uzak, naif bir roman çatısı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu konunun onun romanlarında gülmece öğelerinden birini oluşturduğu da söylenmelidir. Gerçekçiliği ve doğalcılığı. Hüseyin Rahmi sanatında gerçekçilik ve doğalcılık akımlarından çok etkilenmiş ve bu yolda yapıtlar vermiştir. Onun yapıtlarında doğalcı geleneğe uygun olarak topluma kötümser, yergici bir gözle bakılır ve çocuklar dışında iyi insan bulmak çok güçtür. Yazarın bu kötümserliğinde annesini genç yaşta yitirmesinden hastalık korkusuna kadar pek çok etken bulmak olasıdır. Ama asıl etkeni belki de bir fotoğraf objektifi gibi betimlediği toplumda aramak yerinde olur. Asıl olarak gerçekçiliği aldığı halde Hüseyin Rahmi'nin romanlarında neden-sonuç ilişkisi de oldukça zayıftır. Kahramanlar daha çok yazar öyle ya da böyle istediği için öyle ya da böyle davranırlar. Çünkü yazarın olayları düzenleyişinde neden-sonuç ilişkisine dikkat etmekten çok başka amaçları vardır. Okuru bilinçlendirmek. Bununla birlikte Selim İneri'nin kendisiyle yaptığı konuşmada Berna Moran haklı olarak şunları söylemektedir. Okurlarını yüksek bir felsefeye doğru çekmeye çalıştığını söyleyen Gürpınar'ın bunu başardığı söylenemez. Ondan akılda kalan gülmecesi, türlü tipleriyle canlı bir İstanbul yaşamıdır. Okura aşılamaya çalıştığı ve önemli saydığı fikirlerin pek çoğu gürültüye gitmiştir. Çünkü bunları romanın olay örgüsüyle bütünleştirerek işleyememiştir. Onun doğalcılığı konusunda söylenecek bir başka yargı da, doğalcıların genel olarak işlediği her toplum için geçerli olacak ilişkileri, aşk, cinayet, evlilik ilişkileri, karı ya da kocanın ihaneti gibi konuları değil, yazarın kendi toplumunun, hatta denebilir ki İstanbul'da yaşayan insanların bu topluma özgü ilişkilerin işlemesidir. Bu da aslında romantiklere özgü konu anlayışından başka bir şey değildir. Dil ve anlatımı. Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlarında da öykülerinde de dil estetiğine önem vermez. İlk yapıtlarında yer yer Servet-i Fünun'un anlatımını uygular. Daha sonra ise hem sözcükleri hem de anlatımı yalınlaşmaya yönelir. Bu konuda Cadı Çarpıyor adlı polemik kitabında 1913, dilimizde sadeliğin zorunluluğu ve önemi ciddi olarak bilindiği gün edebiyat başlamış olacaktır demektedir. Yazdığı türler. Hüseyin Rahmi'nin en verimli olduğu tür romandır. Roman dışında öykü, oyun, makale gibi türler de yazmıştır. Yazın ve dil konusundaki görüşlerini kalem tartışmalarında dile getirmiştir. Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı, İki Ödün Seyahati, Meyhanede Hanımlar gibi kitaplarda topladığı öykülerinde, romanlarında olduğu gibi amacı yine toplumsal yergi yoluyla halkın bilinç düzeyini yükseltmektir. Öykülerinin dili romanlarından daha yalın, yapı bakımından da daha basittir. Kalem tartışmaları Cadı Çarpıyor ve Şekaveti Ebediye Yazın Eşkıyalığı adlı yapıtlarında yer alır. Bu kitaplardaki yazılar romanlarına yapılan eleştirilere verdiği yanıtlardır. Kalem tartışmalarında Hüseyin Rahmi, kendi yazdıklarının üzerine titreyen, hırçın ama yazıcı kişiliğinden emin bir yazar kimliği göstermektedir. Yapıtları, tarihler kitap olarak çıktığı yılı göstermektedir. Roman, Şık, Ayna, 1889, İffet, 1896, Mutallaka, 1898, Mürebbiye, 1899, Bir Muadeli-i Sevda, 1899, Metres, 1899, Tesadüf, 1900, Nimet Şinas, 1901, Şıp Sevdi, 1911, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, 1912, Sevda Peşinde, 1912, Gul Yabani, 1912, Cadı, 1912, Hakka Sığındık, 1919, Toraman, 1919, Hayattan Sayfalar, 1919, Son Arzu, 1922, Tebessüm-i Elem, 1923, Cehennemlik, 1924, Efsuncu Baba, 1924, Ben Deli Miyim, 1925, Billur Kalp, 1926, Tutuşmuş Gönüller, 1926, Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu, 1927, Muhabbet Tılsımı, 1928, Mezarından Kalkan Şehit, 1929, Kokotlar Mektebi, 1929, Şeytan İşi, 1933, Utanmaz Adam, 1934, Eşkıya İninde, 1935, Kesik Baş, 1942, Gönül Bir Gel Değirmenidir, Sevda Öğütür, 1943, Ölüm Bir Kurtuluş Mudur, 1945, Dirilen İskelet, 1946, Dünyanın Mihveri Kadın mı Para mı, 1949, Deli Filozof, 1964, Acı Gülüş, Tebessüm-i Elem, 1967, Can Pazarı, 1968, İnsanlar Maymun Muydu, 1968, Namuslu Kokotlar, 1973, Öykü, Kadınlar Vaizi, 1920, Meyhanede Hanımlar, 1924, Namusla Açlık Meselesi, 1933, Katil Buse, 1933, İki Hödüğün Seyahati, 1933, Tünelden İlk Çıkış, 1934, Gönül Ticareti, 1939, Melek Sanmıştım Şeytanı, 1943, Eti Senin Kemiği Benim, 1963, Oyun, Hazan Bülbülü, 1916, Kadın Erkekleşince, 1933, İki Damla Yaş, 1973, Tokuşan Kafalar, 1973, Kalem Tartışmaları, Cadı Çarpıyor, 1911, Şekaveti Edebiye, 1913, Makale, Müntehabat-ı Hüseyin Rahmi, Bülbül Yuvası, 1889-1890. Seçme kaynakça, kitap olarak. Alangu Tahir, 100 Ünlü Türk Eseri, Milliyet Yayınları, Cilt 2, sayfa 823-847. Alemdar Yalçın, Sosyal ve Siyasal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Devri Türk Romanı 1. Kendi yayımı, sayfa 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 145. Cevdet Kudret, Türk Edebiyatın Hikaye ve Roman, Varlık Yayınları, 1965, Cilt 1, sayfa 263-297. Fethi Naci, 40 Yılda 40 Roman, Oğlak Yayınları, 1994, sayfa 14-20. Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme, Gerçek Yayınları, 1981, sayfa 46-51. Göçgün Önder, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları ve romanlarında şahıslar kadrosu, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993. Gökman Muzaffer, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Devlet Kitapları, 1966, Bibliografya 1, 249. sayfa. Hizarcı Suat, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Varlık Yayınları, 1953. Kabaklı Ahmet, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Yayınları, 1974, sayfa 312-374. Kaplan Mehmet, Edebiyatımızın İçinden, Dergah Yayınları, sayfa 90-96. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, Dergah Yayınları, 1976, sayfa 392-442-457-459-474. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2, Dergah Yayınları, 1987. Sayfa 51-52-77-91-99-107-121. Kara Alioğlu Seyit Kemal, Resimli Motifli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt 3 Cumhuriyet Edebiyatı İnkılap Kitabevi Yayınları 1985 sayfa 95-156.